Gündem enerji.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan, Ankara stüdyolarımızdan herkese merhaba. Gündem Enerji programının üçüncüsüyle karşınızdayız. Program yapımcımız Gülşen Aybaz. Programın sesinin size, bizim sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan teknik masada. Ben Mahmut Gürer. Bize istediğiniz zaman +90 312 460 34 19 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Ben Mahmut Gürer. Sesimizi bugün size ulaştıracağız. Çok önemli konuları konuşacağız. Konuğumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Doktor Bilal Düzgün. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar Mahmut.
Şimdi biz Gündem Enerji programında iki haftadan beri küresel gelişmeleri Türkiye'yi odağa konuya koyarak dinleyicilerimize aktarıyoruz. Aslında çok da önemli konuları konuşuyoruz. Bu hafta aslında hem küresel anlamda hem de ulusal anlamda çok önemli bir konuyu, bir gelecek projeksiyonunu masaya yatırma fırsatımız olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar geçen hafta çok önemli yeni bir program açıkladı. Türkiye'nin enerji verimliliğin yolundaki enerji verimliliği hareketinin 2030'a kadar olan stratejik planını masaya koydu. Özellikle enerji verimliliği tam da enerji bağımsızlığını tartıştığımız bu günlerde oldukça önemli bir yer tutuyor Türkiye'nin gündeminde. Hemen başlayalım isterseniz. Neler var planımızın içerisinde? Hedefler neler? Ve 2030 yılında nasıl bir Türkiye hedefleniyor?
Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Rakamlarımızın ne kadar iddialı olduğunu anlatmak için belki ilk eylem planımızı çok kısaca bahsetmek yararlı olur. 2017-23 yılları arasında ülkemizde uyguladığımız birinci ulusal enerji verimli eylem planı ile enerjinin üretiminden, iletiminden, dağıtımından tüketimine kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılması için 55 adet eylem belirlemiştik. Yaptığımız analizlerde şunu gördük. Kamu artı özel sektör toplamda $8.5 milyar enerji verimliliğine ülkemize yatırım yapıldı. Bunun sayesinde birincil enerji tüketimimiz bugün %14 daha az. Çevresel katkısı ise yaklaşık 70 milyon ton sera gazı emisyonu azaltımı da sağlanmış oldu. Tabii enerji verimliliği ana arz kaynağımız. Enerjide dışa olan bağımlılığın azaltılmasında en önemli politika araçlarından bir tanesi. Hakeza sanayicimizin rekabetçiliğinin artırılmasında önemli bir unsur. Önümüzdeki dönemde 2 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız 2053 net sıfır hedefini ilan etmişti. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde ülkemize karbon nötr bir ekonomi olma yolunda vizyonumuzu çizdik. Bunun için de 2030 yılı çok önemli bir ara durak noktası. Bizler de 2024-2030 yılları arasında ülkemizde enerji verimli çalışmaları neler olmalı? 2022 yılı Ocak ayından yaklaşık 1,5 yıl süren süre zarfında 1400 paydaşımızla kamudan, özel sektörden, STK'lardan, startuplardan diz dize oturduk. Neler olmalı? Hep beraber bir çalışma yaptık ve toplamda 10 stratejik amaç, 23 stratejik hedef, 61 eylem, 265 faaliyet belirledik.
Yani sektör temsilcileriyle birlikte birini hazırladınız.
Kesinlikle. İlgili bütün enerji yoğun tesislerimiz, enerji yoğun olmayan küçük, orta ölçekli, büyük ölçekli şirketlerimiz, daha bu işin en başında olanlar, startuplar, akademisyenler, üniversiteden hocalarımız, bütün kamu kurumlarımız, ilgili kamu kurumlarımız bu süreçte yer aldılar. 266 faaliyete yer vermiştik, verdiğimizi söylemiştik. Tabii biz önümüzdeki 7 dönemde bütün bunları, hedeflerimizi ulaşırsak ülkemize ne getirecek? İlk başta $8.5 milyar yatırım yaptığımızı söylemiştik. Önümüzdeki dönemde biz bunu, hedefimizi $20 milyar olarak belirledik. Bunun şöyle anlamlı bir tarafı var. Aralık ayında Dubai'deki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda şöyle bir çağrı yapılmıştı. Sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için yenilenebilir, kurulu gücün 3 kat artırılması, enerji verimli yatırımında 2 kat artırılması çağrısı yapılmıştı. Bizim ortaya koyduğumuz bu hedefler 2 kattan da daha fazla. Hı hı. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyor görünüyoruz. 20 milyar dolar yatırım yaptık. Bunun karşılığında da hedefimiz, beklentimiz 2030 yılına geldiğimizde birinci yıl enerji arzında %16'lık bir azaltım sağlanması ve emisyonlarda da 100 milyon ton bir azaltım sağlanması. Bunları nasıl yapacağız? Tabii 266 faaliyeti aktarmak belki hani bugünkü yayınımız içerisinde çok mümkün değil ama izin verirseniz ben çok kısaca 10 tane stratejik amaç ne hakkında?
Tabii.
Bunlar hakkında kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, net sıfır emisyon hedeflere ulaşmak için enerji verimliliğini karar alma süreçlerinin tamamında dikkate alınan bir politika yaklaşımı haline getirmek istiyoruz. Bu ne demek? Herhangi bir yerde, herhangi bir konuda, herhangi bir yatırım yapılacaksa, herhangi bir politik karar alınacaksa önce enerji verimliliğinin gözetilmesini ve bütün bu süreçlerde dikkate alınan bir unsur haline getirmeyi hedefledik.
Dolayısıyla bazı anladığım kadarıyla mevzuat anlamında da değişiklikler ve yasal zorunluluklar getirilecek yeni yatırımlarda.
Kesinlikle. Onları da ilerleyen dakikalarda seyircilerimiz, tamam, dinleyicilerimizle paylaşıyor olacağız. Bir diğeri tabii en önemli konulardan bir tanesi enerji verimliliği bilincinin toplumda enerji verimi kültürü haline dönüşümü. Bunun için de toplumsal bir seferberlik yaklaşımı içerisinde bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerini arttırma, dış paydaşlarla işbirliğini güçlendirme diğer bir stratejik amaç olarak belirledik. Buradan tabii bu konular bütün sektörleri ilgilendiren yatay kesen konular. Biraz daha sektör spesifik amaçlarımıza, konulara baktığımızda bir diğer stratejik amacımız yeşil dönüşümü teşvik edecek, enerji verimliliğini artıracak yatırımları desteklemek, yenilikçi finansman araçları ile bu dönüşümü hızlandırmak. Tabii biz kamu olarak sanayicimizin yeşil dönüşümünü teşvik etmek amacıyla farklı nakdi yardımlar, faiz vergi indirimleri vesaire var ama bunun yanı sıra tahvil, sukuk gibi yenilikçi finansman araçlarında da enerji verim payını artırmak istiyoruz. Binalar,
yani çok affedersiniz, tabii ki yeni yatırım yapacak olanlara da açık aslında bir takım kolaylıklar sağlanacağını anlıyoruz.
Mevcut durumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak sanayicimizin enerji verimliliği projelerini destekliyoruz. Proje başına 1,5 milyon TL'ye kadar hibe veriyoruz. Fakat bu strateji belgemizin yayınlanması akabinde sanayicimizin yeşil dönüşüm çalışmalarını teşvik etmek için mevzuatımızı değiştiriyor, süreçleri daha basitleştiriyor ve teşvik miktarını artırıyor olacağız. 2024 yılı içerisinde bu düzenlemeleri bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer sektör, Türkiye'nin nihai enerji tüketiminde en fazla paya sahip olan bina sektörü. Burada enerji verimli çözüm ve yaklaşımlarla karbon emisyonlarını azaltmak için kamunun öncü rol üstleneceği kapsamlı bir iyileştirme programı yürütmek istiyoruz.
Aslında Bakan Bey de bu konuda bazı çerçeveler çizmişti. Kamuda tasarrufla ilgili olarak özellikle kamu binalarında enerji kullanımının azaltılması, daha verimli kullanılması enerjinin gibi. Ne anlamamız gerekiyor buradan? Yani ne yapılacak kamu kurumlarında?
2019 yılında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle belirli büyüklükteki kamu binaları için %15 tasarruf yapma 2019-23 yılları arasında hedefi tanımlanmıştı. Biz bunları tek tek izliyor, neler yaptılar diye listeliyoruz. 2019-22 dönemine baktığımızda kamuda yapılan enerji verimliliği yatırımları sayesinde faturalarda 1.1 milyar TL bir azaltım sağlandığını
kamu binalarında.
Kamu binalarında bu inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan belirli büyüklükteki kamu binaları için.
Yani aslına bakarsanız bakanlıkta böyle bir kamuda enerji kullanımı ile ilgili kurumlara birer karne veriyor. Öyle
kesinlikle
görünüyor.
Bunları da Cumhurbaşkanlığı raporluyoruz. Tabii net sıfır hedeflerimiz için bunun daha iddialı hale gelmesi gerekiyor ve kamunun yine stratejik amaçta yer aldığı üzere öncü rol üstlenmesi için yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanlığı yine genelgesiyle bu hedefimizi 2 katına çıkardık ve dedik ki bu kamu binaları 2030 yılına kadar %30 enerji tasarrufu sağlayacak. Hedeflerimizi daha iddialı hale getiriyoruz. Böylelikle hem ticari hizmet binalarını hem de sanayi sektörüne bunların yapılabilir, uygulanabilir örnek olmaya çalışıyoruz. Diğer bir amacımız dijital uygulamalar, yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını artırmak. Öncelikle bunların yerli imkanlarla gelişmesini sağlamak. sanayi sektörünün yeşil dönüşüm çabalarını teşvik edecek biçimde enerji verimliliğine yönelik proje ve yatırımlarını arttırmak. Özellikle burada belki konuşmamızın ilerleyen aşamalarında bahsederiz. Atık ısı proje sayısını iki katına çıkarmak ve sanayide kullanılan elektriğin %70'i elektrik motor sistemlerinde kullanılıyor. Burada dönüşümü sağlamak.
Aslında çok zor değil mi? Şimdi araya girmek istedim burada. Şimdi düşünün, Türkiye'de sanayi üretiminde her yıl, her ay hatta son dönemde yeni rekorlarla karşılaşıyoruz. Evet. Özellikle sektörel bazda. Şimdi üretimi arttırıyorsunuz. Hem istihdamı arttırıyorsunuz, üretimi arttırıyorsunuz. Yani kişi sayısı arttıkça aslında ve üretim arttıkça enerji kullanımının artması gerekiyor. Ama önlemlerle enerji verimini arttırarak kullanımı azaltıyorsunuz. Peki bu nasıl olabiliyor? Yani şimdi güneş enerjisi mi kullanılıyor ya da daha verimli bir mesai süreci mi gerçekleştiriliyor? Bunu yerinde de bakanlığın denetlediğini ve dikkatli bir biçimde incelediğini anlıyoruz çünkü.
Tabii sanayide yapılacak çalışmalar çok lebiderya bir alan ama endüstriyel simbiyoz, atık ısı geri kazanımı, tekrar ikinci ham madde kullanımı, kaynak verimliği projeleri, bunların hepsi sanayide enerji verimliği projeleri içerisinde değerlendirilebilir. Belki dinleyicilerimize şunu aktarmakta fayda var. Ülkemizde belirli büyüklükteki yıllık enerji tüketimi 1000 ton eşdeğer petrol. Belirli büyüklükteki sanayi tesislerimiz her 4 yılda bir tesisinin röntgenini çekmek zorunda. Yani nerelerde tasar potansiyeli var? Bunu piyasada bizim yetki verdiğimiz alanında uzman enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden hizmet alarak yapıyorlar. Proseslerinde girdileri, çıktıları, kullanılan ekipmanlara, verimliliklerine bakarak bir analiz yapıyorlar. Ve diyorlar ki tesisinizde şu kadar bir tasar potansiyeli var. Ve bütün bu sanayicinin etüt raporları da Enerji Bakanlığı'na bir kopyası gönderiliyor. Ve biz bunları analiz ediyoruz.
Bu arada bu sanayici için de iyi çünkü enerji maliyetleri de düşmüş oluyor.
Kesinlikle.
En büyük kalemlerden biri çünkü bildiğim kadarıyla enerji.
Enerji yoğun sektörlerden bahsederken çimento, demir çelik, evet, alüminyum kaldı ki önümüzdeki dönemde yeşil mutabakat kapsamında sınırda karbon düzenleme mekanizması saldıkları emisyonlar, fazla emisyonlar kadar bir vergilendirmeyle de karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla bu emisyonları ne kadar düşürürlerse, ne kadar verimli kullanılarsa, ne kadar ekipmanlarını verimli kullanılarsa bu kadar maliyetle daha az karşılaşmış olacaklar. Şunu da vurgulamakta fayda var. Bizim analizlerimizde sanayi sektörümüzde ortalama geri ödeme süresi sadece 2 yıl olan 5 milyar TL'lik bir yatırım potansiyeli olduğunu hesaplıyoruz. Yani sanayicimiz ilk eylem planında yaptığımız analizlerde 24 milyon TEP %14 azaltımdan bahsetmiştim. Onun enerji karşılığı 24 milyon TEP bir azaltım. Bunun %40'ı sanayi sektöründen geldi. Aslında Türkiye'de enerji ve emniyet çalışmalarının lokomotifi sanayi sektörümüz. Ama yine de önemli bir alan boş duruyor. Biz bu alanı bir an önce ekonomiye kazandırmak için teşviklerimizle, uygulamalarımızla, yönetmelik ve düzenlemelerimizle çalışmalara devam ediyoruz. Dilerseniz çok kısa ulaştırma ve tarım sektörlerinde de birkaç
amacımız. Çünkü tarım zaten en önemli kalemlerden biri.
Özellikle burada tarım sektörünün rekabetçiliğini yükseltmek, tarımsal sulama verimliliğini geliştirmek ve gıda tedarik zincirini sürdürülebilir kılmak hedefleriyle uyumlu enerji verimli tarımsal pratikleri hayata geçirmek istiyoruz. Burada da suyun her aşamada etkin kullanımı çok önemli. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, tarımsal değer zincirinde enerji verimli önlemlerini yaygınlaştırmak. Ulaştırma sektöründe de tabii artan hareketlilikle birlikte enerji tüketimimiz de artıyor. Burada enerji verimi çözüm ve uygulamalara öncelik verilmesi, çok modlu ve bütünleşik ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak. Burada özellikle kent içi ulaşımda enerji verimini sağlayacak altyapı yatırımlarını güçlendirmek, akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz. Bir diğer stratejik amacımız çevre dostu döngüsel nitelikli enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak. Bunun en basit örneği şu olabilir. Günümüzde örneğin evimizde en fazla enerji tüketen ekipmanlardan biri buzdolapları. Ortalama bir buzdolabı örneğin 300 kilowatt saat civarında yıllık bir enerji tüketimi var. 15-20 yıllık bir buzdolabına baktığınızda bunun enerji tüketimi en az 2 kat daha fazladır. Dolayısıyla verimli ürünlerin piyasaya dönüşümüne yönelik de çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Son olarak enerjinin tüm değer zinciri boyunca verimliliği artırmak, üretim, iletim, dağıtımda kayıpları azaltmayı hedefliyoruz. Bunun için de enerji, dağıtım ve iletim hatlarındaki kayıpların minimize edilmesi önümüzdeki dönemde, genel aydınlatmada sodyum buharlı lambalardan LED armatürleri dönüşümü sağlanması ve akıllı seyahatlerin yaygınlaştırılması öncelikle gündem maddelerimizden olacak.
Tabii bu LED konusu anladığım kadarıyla oldukça enerji verimliliği içerisinde pay sahibi. Çünkü artık gittiğimiz pek çok yerde ışıklandırmanın LED olarak yapıldığını görmeye başladık. Bizim stüdyomuzda dahil. Şimdi aslında en sonunda çok önemli bir şey söylediniz. Bir enerjinin en verimli ve en faydalı bir biçimde üretilmesi konusunda. Şimdi ben birkaç rakama baktım Kasım itibariyle, geçtiğimiz Kasım itibariyle. Şimdi şunu görüyoruz. Türkiye enerjisinin %11'ini rüzgardan, 10,6'sını güneşten, 1,6'sını jeotermalden, 2,6'sını da diğer yenilenebilir kaynakları kullanarak üretiyor. Aslında bu Paris İklim Anlaşması'na da baktığımızda, çünkü buna yönelik şeyler de var yanlış bilmiyorsam, oldukça yüksek. Ama bir yeşil enerji projesi var ve yeşil enerji kaynaklarına yönelme projesi var Türkiye'nin. Şunu söylemek lazım. Bu yeşil kalkınma ve yeşil enerji devrimiyle sıfır emisyon hedefimiz var.
Evet.
Biz küresel anlamda bu hedefimizle nerede duruyoruz? Bu hedefi koyabilen başka ülkeler var mı? Ya da Türkiye kadar yakın zamanda bunu yapmak isteyen başka ülkeler var mı? Ne tür adımlar atılıyor?
Tabii ki Paris İklim Anlaşması sonrası ülkeler iklim hedeflerini belirlediler. Mesela Avrupa coğrafyasına baktığımızda Avrupa Birliği bunu 2050 yılı olarak belirledi. Çin 2060 olarak belirledi. Biz de Cumhuriyetimizin bizim için anlamlı olan 2053 yılını hedef olarak belirledik. Tabii bunun içerisinde yapılacak aslında bir teknoloji sepeti olarak düşünelim. Yapılacak o kadar çok çalışma var ki. Yani net sıfır hedefi şu demek. Bugün çalıştığımız iş yerinde, evimize giderken ulaşımda ve evimizde emisyonları %90 oranına varan azaltmak demek. Bu kadar ciddi bir şey. Tabii bunun önemli bir sepeti yenilenebilir enerji kullanımı. Yeşil enerji demişken her zaman aklımıza yenilenebilir geliyor ama en yeşilin de tonu varsa en yeşili enerji verimliliği.
Tabii.
Enerji verimliliği burada. Elektrifikasyon, özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması, ısı pompası, hatta pişirmede elektriğe geçiş. Hidrojen, ilerleyen yıllarda da maliyet düşüşüyle birlikte karbon yakalama gibi ve diğer teknolojiler gündemimizde olacak. Sizler de bahsettiniz, Türkiye yenilenebilir, ülkemiz yenilenebilir alanında önemli atımlar aslında yaptı. Her zaman veriye dayalı konuşmak gerekiyor ki biraz daha zihinlerde canlansın. 2015-2022 yılına baktığımızda yenilenebilir kurulu gücümüzü 31.5 gigawatttan 56 gigawata çıkarmışız. Türkiye'nin toplam kurulu gücü 106 gigawatt. Bugün Türkiye'nin toplam kurulu gücünün %55'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Sizin dediğiniz rakamlar neye tekabül ediyor? Yenilenebilir kurulu gücünde Avrupa'da 5. dünyada 12.yiz. Rüzgarda Avrupa'da 7. güneşte Avrupa'da 8.yiz. Jeotermalde dünyada 4. Avrupa'da 1. sıradayız. Hidrolikte Avrupa'da 2. dünyada 8. sıradayız. Aslında oldukça iyi durumdayız. Ama yeterli değil. Net sıfır çok iddialı.
Evet.
Biz de Sayın Bakanımız taraflar konferansında Aralık ayında yeni hedeflerimizi paylaştı. Orada da konuşmamızın başında sizlere yenilenebilir yatırımların kurulu gücünün 3 katını artırmasına bahsetmiştim. Sayın Bakanımız Türkiye'nin yenilenebilir hedeflerini şu şekilde duyurdu. 2035 yılına kadar yeni 60 gigawatt yenilenebilir yatırımı. Yenilenebilir yatırımını daha fazla sisteme entegre etmek için iletim sistemi, dağıtım sistemi yatırımı da yapmanız gerekiyor. Bunun için de ilave iletim şebekesine 10 milyar dolar yatırım yapılması hedefini Sayın Bakanımız paylaştı. Bu şu anlama geliyor aslında. 3 katıydı. Bu 60 gigawatt 3.1 katı. Yani biz küresel 1.5 derece sıcaklık artışının sınırlandırılması hedefini söylenenden daha ileri. Bir de resmin bir de şu tarafından bakmakta fayda var. Endüstri sanayi devriminden bu yana Türkiye'nin sorumluluğu ne kadar? Dünyayı Türkiye kirletmiyor sonuçta.
Evet.
Dünyaya kirletenlere baktığımızda tarihsel sorumluluğumuz yalnızca %6. %1 bile değil. %6. Dünyayı kirleten ülkeler bir tarafa, biz üzerimize düşeni fazlasıyla.
Orman varlığımızı artırıyoruz yani. Azından baktığımızda. Evet. Tabii bunda da yanlış bilmiyorsam ilk sırada yine Çin başı çekiyor. Evet. Ardından Amerika Birleşik Devletleri var. Hindistan, Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya diye de devam ediyor ki Türkiye'nin tabii çok çok düşük sizin de söylediğiniz gibi. Yani yüzde oranlarda değil, binde oranlarda.
Evet, doğru.
Buna baktığımızda dolayısıyla bu hedeflerle birlikte, yani karbon emisyon oranlarının hani Türkiye'nin bu kadar iddialı hedefler koymasının da uluslararası topluma bir bakıma bir mesaj olduğunu görüyoruz Anadolu coğrafyasından gelen. Yine çok önemli bir şey az önce dile getirdiniz. Benim de dikkatimi çekti. Aslına bakarsanız okuyan diğer gazeteci arkadaşlarımın da dikkatini çekmiş. Onlar da bana sordular bakanın açıklamasında da. Mesela atık ısının geri kazandırılması. Bunu yayın öncesinde de acaba ne anlama geliyor diye Bilal Bey'e sorduğumda birazcık daha yayında açarız dedik. Atık ısı nasıl geri kazandırılabilir? Bu ev için yapılabilen bir şey mi yoksa sanayi için mi yapılıyor? Ne gibi faydaları olacak? Hedeflerden biri de o çünkü.
Kesinlikle. Belki hani atık ısı tabii biz sektörde sürekli konuştuğumuz için dışarıda bir hayallerde canlandırması zor olabilir. Aslında bizim refer ettiğimiz endüstriyel tesislerde üretim hatlarında kurutma, buharlaştırma, eritme proseslerinde uygulanan bir şey.
Peki, ama bu dediğiniz sanayinin %50'si neredeyse.
Tabii ki. Çok önemli bir kısmı. Çok önemli bir kısmı. Bizim sanayimizin bir özelliği de enerji yoğun diyoruz. Yani burada özellikle ısıl enerjiye yüksek ihtiyaç duyan proseslere sahibiz. Burada dinleyicilerimizin belki akıllarında şekillenmesi için örneğin bir porselen, bir cam bardağı ürettiğinizde ilgili ham madde şekillendikten sonra o havanın bir ısısı var. Siz bunu bacalarınızdan, fabrika bacanızdan attığınızda 400-500 derecelere kadar buluyor. Hı-hı. Ama bunu 500 derecede niye doğaya verelim? Onun yerine biz bunu 100 derecelere kadar indirip aradaki sıcaklık farkını alıp diğer ihtiyacımız olan yerlerde kullanmak. Belki bu noktada Türkiye'de gerçekten hani potansiyel var mı? Niye bunu önceliklendiriyoruz? Buna da kısaca değinmek isterim. Biz geçtiğimiz yıl Dünya Bankası işbirliğinde ülkemizdeki termik santral ve endüstriyel işletmelerin baca gazları, emisyon değerlerini ve etüt raporlarına bakarak bir analiz gerçekleştirdik. Ve biz şunu gördük. Sanayi nihai enerji tüketiminin %11'i oranında, binalarda bahsettiniz. Özellikle burada ticari hizmet büyük binalarda da %5'i oranında büyük bir atık ısı potansiyeli mevcut. Eğer bütün Türkiye'deki atık ısı potansiyelini ekonomiye kazandırmak mümkün olsaydı teorik olarak, hı hı, 4 milyon konutun ısıtma ihtiyacını karşılayabilirdik. Bu kadar muazzam önemli bir alan.
Evet, yani, tabii söylediğiniz gibi inanılmaz derecede fazla. Şimdi Bilal Bey, tekrar edelim. Doktor Bilal Düzgün, Enerji Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı. Şimdi biz tabii enerji verimliliğini konuşurken sanayi, işte kendi ekonomimiz açısından konuştuk ama herkesin de merak ettiği bir şey var. Özellikle kış günlerinde, bu soğuk kış günlerinde biz kendi evimizde enerji verimliliğimizi nasıl sağlamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili olarak Enerji Bakanlığı'nın birçok regülasyonu var. Birçok müktesebat yayınladığını biliyoruz yakın zamana, evet, kadar. En basitinden yani vatandaşlara yönelik olarak soralım. Kış gününde enerji verimliliğimizi sağlamamız için neler yapmamız gerekiyor?
Bahsettiğiniz gibi yeni yapılan binaların daha verimli olmasına yönelik mevzuatlarımızı sürekli güncelliyoruz. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte. Bir de mevcut binalarımızda, konutlarımızda, hanelerimizde nasıl daha verimli hale getiririz? Bunun üzerine de çabalıyoruz. Bir konutta bir yıl boyunca tüketilen enerjinin %70'i ısıtma amaçlı, kabaca. %5'i pişirme, %25'i elektrik. Dolayısıyla bizim için en büyük enerji kalemi burada ısıtma. Isıtmada en öne çıkan çatı, cephe, zemin, kapı, pencerelerde ısı yalıtımı yapılması. Tabii bununla ilgili de bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'nın ortak geçtiğimiz yıl duyurduğu bir ısı yalıtım kampanyası da var. Hı hı. Kamu bankalarımızdan düşük faizli, uzun vadeli 5 yıla kadar 50 bin TL'ye kadar kredi çekilerek bunlar yapılabiliyor. Evlerimizde radyatörlerin üzerlerini örtmemeliyiz örneğin. Perdelerimizi örtmeyecek şekilde perdelerimizi ayarlamalıyız. Radyatörlerin önü özellikle bu ticari binalarda çok olur, güzel gözüksün diye, evet, mobilyalarla kapatılır veya döşemeler yapılır. Mümkün mertebe mobilyalarımızı kapatmayacak şekilde konumlandırmalıyız. Kalorifer peteklerinde termostatik vana uygulaması diğer bir örnek. Yine evlerimizde iç ortam sıcaklığının ideal koşullarda tutulması. Evimizde her düşürdüğümüz 1 derecelik sıcaklık enerji faturamızda %7'lik bir artışa, azalışa neden oluyor. Yani ev sıcaklığını %3 derece düşürdüğünüzde %20 enerji tasarrufu yapmak mümkün. Bu sadece ısıtma tarafında. Hı hı. Bunun haricinde tabii kombi radyatör bakımlarının düzenli yapılması, kalorifer peteklerin içinde hava olmaması, kombi baca filtrelerin tıkalı olmaması. Sıcak su tüketimi yine diğer önemli bir enerji kalemi. Burada da sıcak su değerini biz 40 derece olarak tavsiye ediyoruz. Soğutma klimalar özellikle ülkemizde son yıllarda ciddi oranlarda hanelerimizde klima kullanım oranları artıyor. Burada da en verimli klima tercih edilmesi. Klimaları ev aletleriyle birlikte ele almak da mümkün. Elektrik tüketiminin yüksek olduğu. Ev aletlerinde her zaman şunu tavsiye ediyoruz. İlk yatırım maliyeti olanı almak cezbedici. Fakat bir ev aleti en kötü 10 sene evlerimizde duruyor. Hı hı. 10 sene boyunca harcayacağı enerjiyi de dikkate alarak yaşam ömrü maliyetini. Belki bunları yapması çok karmaşık gelebilir dinleyicilerimize. İnternette bunlara yönelik küçük araçlar, hesaplama araçları var. Ama çok kabaca basit hesaplamalarla dahi yaşam ömrü boyunca bana maliyeti ne olacak? Bunu yapmalarını kesinlikle öneriyoruz. Çamaşır, bulaşık makinelerini tam dolu çalıştırmaları, ekonomik programları tercih etmelerini. Mutfağa geldiğinde fırın kullanımında tabii ön pişirme sıklıkla başvurduğumuz bir yöntem. Ama burada mümkün mertebe kapağını açıp kapatmamak. Bu sayede fırının kendi ısısıyla pişirmesini olanak sağlamak çok önemli. Mutfağımızda diğer bir kullandığımız buzdolaplarından bahsettik. Derin dondurucular yine aynı şekilde bunları tabii güneş ısı kaynağına yakın yerlerde koymuyoruz. Ve bunların duvarla aralarındaki mesafelerini önüne arkasına 10-15 derecelik bir mesafe bırakıyoruz ki derin dondurucu buzdolaplarının arkasına dokunduğunuzda sıcaktır.
Evet.
O ısı transferini sağlasın, buzdolaplarımız, derin dondurucularımız en verimli şekilde çalışsınlar. Elektrikli süpürgeler, ütüler, torbalı süpürgeler yerine su hazneli süpürgeleri tavsiye ediyoruz. Toz torbalı süpürgelerin torbalarına sık sık boşaltılmasını, ütü alırken buhar kapasitesi yüksek olan ütülerin tercih edilmesini, hiçbir şekilde telefonlarımızı, tabletlerimizi, laptoplarımızı standby'da veya prizinde bırakılmamasını, fişlerinden çekilmesini, standby'da önemli bir enerji tüketim kalemini temsil ediyor. Aydınlatma önemli bir elektrik tüketim kaynağı. Burada da konutlarımızda artık zaten diğer enerji tüketen teknolojiler içerisindeki civa içeriğiyle pederpe yasaklandı. Hı hı. Şu an dinleyicilerimiz markete gittiklerinde LED alıyorlar.
Zaten şöyle bir durum söz konusu, burada da araya girmek istedim hemen. Eskisi gibi ben gidip 60 mumluk bir ampul alayım dediğinizde 60 mumluk bir ampul bulamıyorsunuz artık. Genel olarak LED bir ampulle dönmeniz gerekiyor ki zaten doğru olan da bu.
Kesinlikle burada önemli olan, yani bunu elektrik mühendisleri şunu hesaplamış. Bir masanın üzerine düşmesi gereken ışık miktarı ne kadardır? Bir yemek sofrasında ne kadarlık bir ışık miktarı düşüyor? Önemli olan budur. Harcadığı enerji değildir. Düşünün 8 wattlık bir LED ampul, 60 wattlık bir akkor flamanlı lambanın ürettiği aynı ışık miktarını üretiyor. Ama enerji tüketimi 7'de 1 oranı da daha az.
Evet. Aslında şunu da söyleyelim. Türkiye'nin bir hedefi var. Bir hem yeşil enerji kullanımının arttırılması hem de enerji verimliliğinin arttırılması hedefi ve baktığımızda bu enerji verimliliğinin arttırılması için bizim de üzerimize düşen çok fazla şey var. Enerji tesisleri tek başına tabii ki bir şeyler yapacak ama sanırım enerjinin de yaklaşık %30 civarındaki miktarını konutlarda her gün kullanıyoruz. Sadece sanayide kullanılmıyor. Dolayısıyla bizlere, yani vatandaşlara da düşen çok şey var. Sadece Türkiye'nin enerji hedeflerine ulaşması için değil, kendi cüzdanımızı da birazcık korumak için. Ama şunu da vurgulamak lazım sanırım. Bu hedeflere ulaşmak için, yani enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak, Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak, belki de karbon emisyonunu sıfıra düşürebilmek için her birimizin üzerine bazı ödevler düşüyor, bazı görevleri var. Bunları da sanırım güzel bir biçimde az önce özetledik. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Bize hem küresel anlamda Türkiye'nin yeşil enerji ve enerji veriminde durduğu yeri hem de hanelerimizde neler yapmamız gerektiğini çok güzel biçimde anlattınız. Tekrar ayağınıza ve ağzınıza sağlık diyelim. Üçüncü programda Gündem Enerji'de enerji verimliliğini konuştuk. Ben Mahmut Güraş, programı hazırlayıp ve sunan ve program yapımcısı arkadaşımız Gülşen Ayvaz ile birlikte size sesimizi Sefa Ak'tan ulaşmasını sağladı diyelim. Ve iyi haftalar dileyelim. Önümüzdeki pazartesi görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.
Gündem Enerji.